Ayrım 15. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 141. Bayram Beyaz nicedir böyle bir öneri beklermiş gibi evinin yolunu tuttu. Başı öylesine dumanlı, bedeni öylesine gevşek ve ezikti ki, arabasını park edip kapısını kilitledikten sonra, her zaman yaptığının tersine, akşam için bir şeyler almadan dosdoğru evine yöneldi. Evinde ilk yaptığı buzdolabını açıp birbiri ardından iki bardak suyu tepesine dikmek, ikinci yaptığı tuvalete girip tuhaf bir mutluluk duygusu içinde uzun uzun işemek, üçüncü yaptığı Yusuf Aksu'nun kitabını zarfından çıkardıktan sonra en az 10 dakika süresince öylece oturup elinde tutmak oldu. Sonra kalktı, ceketini pantolonunu çıkarıp önündeki iskemleye attı. Arkasından kravatını, gömleğini, çorabını çıkarıp yatağa girdi. Sivaslı Cemile'nin üstünden kalkmasından sonraki duruşunu yeniden bulmak istercesine toplanıp büzüldü. Ama tam uyumak üzereyken Tokatlı Müslüm'le Sivaslı Cemile'nin patron havalarını ve Yusuf Aksu konusunda söylediklerini anımsadı, doğrulup oturdu. Belki de masal anlatıyor bunlar bana, kötü bir oyun oynuyorlar. Bunu nasıl düşünmedim diye mırıldandı. Yusuf Aksu'nun yabancı radyo dinleme tutkusundan okuma biçimine, Kapıcı Müslüm'ün güvercinlerinden Maçka çevresindeki saygınlığına, Sivaslı Cemile'nin daire ve eşya düşkünlüğünden ürkütücü ama karşı konulmaz çekiciliğine kadar birkaç gündür tanık olduğu her şeyi yeniden gözden geçiriyor, kimi zaman iyi yanından alıp rahatlıyor, kimi zaman kötü yanından alıp bunalacak gibi oluyordu. Ama tüm bu olup bitenler içinde belirlemekte en çok zorlandığı şey kendi yeriydi. Hiç kuşkusuz her biri kendi kişiliğine göre ama üçü de kucak açmıştı ona. Pek öyle çekici bir yanı bulunmamasına karşın büyük bir yakınlık göstermişlerdi. Hele Müslüm'le Cemile yakınlığın da ötesine geçmişlerdi. O güne dek hiç kimseden görmemişti böyle bir yakınlığı. Görmediği için de tutumlarını kimi zaman onlar gibi hemşeriliğe bağlamaya yöneliyor, kimi zaman da kendisine daha korkuncu, dünyadan ele tek çekmiş görünen Yusuf Aksu'ya kötü bir oyun hazırlamalarından korkuyordu. Nasıl bir oyun? Uzun uzun düşündü bunu. Büyük adamın dairelerini kendisinden izin almadan gizlice kapılarına anahtar uydurarak hoyratça kullanmalarını başkaldırtıcı buldu. Daha kötüsünü de yapabileceklerini, canına bile kıyabileceklerini, kendisine bu kadar iyi davranmalarının tasarlamakta oldukları suça güvenilir bir ortak aramalarından kaynaklanabileceğini düşündü. Durumu en kısa zamanda duyuracağım ona, gerekirse polisi de uyaracağım dedi kendi kendine. Gözlerini odasının tavanına vuran solgun ışıklara dikti. Peki polise ne diyeceğim diye mırıldandı. Hangi durumu duyuracağım ki onlara? Dalıp gitti, kafasının içinde yüzlerce imge birbirine karıştı. Çok geçmeden yüzünde, omzunda, kollarında, kabalarında Sivaslı Cemile'nin kocaman ellerinin sıcacık dokunuşunu duydu. Aralık ağzının içinde iki altın dişinin ışıldadığını görür gibi oldu. Her yanı tere battı birden. Benim onlara ne yararım olabilir ki diye mırıldandı. O zaman, bu Müslüm Efendi Türkiye'nin en büyük düşünürünü avucunun içine alıp dünya ile ilişkisini kesmiş olsa hemşerilik memşerilik dinlemezdi, kendisini yanına bile yaklaştırmazdı. O zaman şeytanca bir tasarıları yoksa durum çok da kötü değil demekti. Uyuyabilirdi. En sonunda uyuduğunda sabah ezanı okunmak üzereydi. Uyandığında ise Fatihliler öğle namazını çoktan kılmışlardı. Hemen fırlayıp kalktı, bir bardak çay bile içmeden gazetenin yolunu tuttu. Böylece büyük muştuyu, Yusuf Aksu'yla bir kez daha görüştüğü ve dostluğu bayağı ilerlettiği haberini dostlarına 3 günlük bir gecikmeyle iletebildi. Yusuf Aksu'nun düşüncesine ulaşma yolunda bir takım ipuçları sağlayabileceğini umduğu meşin ciltli kitaba gelince, çok daha sonra Ancak eve dönüp yemeğini yedikten sonra elini alabildi. Ne var ki iç kapağını açıp da Ferdinand de Saussure adının altında Cours de Linguistique General sözcüklerini görünce büyük bir düş kırıklığına uğradı. Olamaz, hayır olamaz diye inledi. Bu kitap İngilizce. Hoca bana kitabın İngilizcesini vermiş. Derin bir umutsuzluk içinde masanın üstüne bıraktı kitabı, hatta neredeyse attı. Dirseklerini masaya dayayıp yüzünü avuçlarının içine alarak gözlerini yumdu, öylece donup kaldı. Neden sonra birdenbire kitabın dışının İngilizce, içinin Türkçe olabileceği geldi Usun'a. Elleri titriye titriye açtı. İlk sayfaları ağır ağır çevirerek başlıklara baktı. Prefas, introduction, chapitre premier. Hayır, baştan sona İngilizce dedi. Tam kitabı kapatmak üzereyken yeniden üzerine eğildi. Baştan sona hızla çevirdi sayfalarını. Ama hepsini çizmiş bu adam, her şeyi, her şeyi çizmiş, tüm kitabı çizmiş diye söylendi. Başa döndü, sayfaları tek tek incelemeye girişti. Hayır, tüm kitabı çizmemişti. Başlangıçta insanda böyle bir izlenim uyanıyorsa da, yakından incelendiği zaman bölüm başlıklarına ve ara başlıklara dokunulmadığı görülüyordu. Bayram Beyaz, daha özenli bir inceleme sonunda, metin içinde de çok seyrek bir biçimde bile olsa, kimi sözcüklerin hatta kimi tümcelerin çizilmediğini, çizgilerin de en az üç ölçüye göre çekildiğini saptadı. İnce, orta, kalın. Çizgiler arasındaki bu ayrım, ince çizgilerin hem açık hem koyu, orta kalınlıktaki çizgilerin ne açık ne koyu, kalın çizgilerin yerine göre yok denecek ölçüde açık, yerine göre sözcüğün okunmasını engelleyecek ölçüde koyu olması da işin içine girince bayağı kafasını karıştırdı. Bu kurşun kalem izlerinin bir anlamı olsa gerekti. Ama nasıl eklemleniyordu bu anlam? İncelik kalınlık karşıtlığında mı, açıklık koyuluk karşıtlığında mı, varlık yokluk karşıtlığında mıydı, yoksa üç karşıtlık birlikte mi işliyordu? Hepsi tek bir okuma süresi içinde mi çizilmişti, birbirini izleyen okumalar sırasında mı? Çizgiler arasındaki bu ayrımların anlamla bir ilgisi var mıydı? Bilemiyordu ama bu iş tuhaf bir biçimde çekiyordu onu. Bir anlamda yazıların yorumu, en azından onlara ilişkin birer ipucuymuş gibi inceleyip duruyordu çizgileri. Neredeyse gün ağarmak üzereyken alt çenesini üst çenesinden koparacak kadar zorlu bir esnemenin ardından geriye yaslanarak kitaptan kendine döndü. Hem düşünsel bir konu üzerinde saatlerce durabildiği, hem birbiri ardından bunca soru üretebildiği için her şeye karşın belirli bir hoşnutluk duydu. Bu da bir ilerleme sayılırdı. Yusuf Aksu kendisini bir sınavdan geçiriyordu belki. Belki kafasını çalıştırma yolunda yeni bir yöntem denemekteydi. Ne olursa olsun, neredeyse her satırını çizmiş olmasının açıkça gösterdiği gibi, beğenmese de çok değer verdiği bir kitabı alıp evine getirmesine izin verdiğine göre, kendisine hem güveniyor hem de İngilizceyi iyi bilen bir adam olduğunu düşünüyor demekti. Derin bir soluk aldı, kitabı çantasına koydu. Gazetede odasına girip masasının başına geçtikten sonra ilk işi gene Saussure'ü açmak oldu. Her sayfayı bir bir gözden geçirmeye girişti. Gül kurusu kadife gömleği ve bal sarısı kadife pantolonuyla Hakkı Köse odaya girdiğinde, Bayram Beyaz en az yarım saatten beri Cours de Linguistique General'in sayfalarını çevirmekteydi. "Ne o üstad, okuyor musun, bakıyor musun?" dedi Hakkı Köse. "Buyur Hakkı abi, şöyle otur," dedi Bayram Beyaz. Sanki başka seçenekler de varmış gibi odasındaki biricik konuk iskemlesini gösterdi. Hakkı Köse nazlanmadan oturdu, gözlerini gözlerine dikti. "Şu Yusuf Aksu ile görüşmelerin konusunda kimseye bilgi vermediğini söylüyorlar," dedi. "Neden böyle yapıyorsun ki? Her şeyi kendine mi saklamak istiyorsun?" Bayram Beyaz yüzünün kızardığını duydu. Bunu da nereden çıkarıyorsun Hakkı abi dedi. Topu topu iki kez görüştüm. İnsan heyecanlanıyor karşısında, eli ayağı birbirine dolaşıyor, başını kaldırıp yüzüne bile bakamıyor. Peki anlattıkları? Anlattıkları da öyle. Konunun uzmanları bile hiçbir zaman doğru dürüst anlayamamış düşüncesini. Benim bir iki gidişte her sözünü anlamamı nasıl beklersin? Anlayamayacaksan ne diye ardından koşacaksın ki adamın? Zamanla dinleye dinleye sora sora anlamak, tüm dil kuramını olmasa da yaşama ilişkin düşüncelerini öğrenmek umuduyla dedi Bayram Beyaz, başını önüne eğdi. Ayrıca hiçbir şey anlamıyor da değilim. Ama düşüncesi öyle yoğun ki zaman zaman sözlerini birbirine bağlamakta zorlanıyorum. Anladım, haklısın, çok haklısın diye onayladı Hakkı Köse. Peki bir insan olarak, yani nasıl bir adam? Bayram Beyaz gözlerini yukarılara dikti, bir süre düşündü. Hakkı abi, belki inanmayacaksın ama senin benim gibi bir adam dedi. Hatta ilk bakışta nasıl söylesem ki sana, sıradan bir adam, hatta palaçor bir adam, yani öyle görünüyor. Oldukça sık görülen bir şey bu diye yanıtladı Hakkı Köse. Einstein de böyle değil miydi? Ben Metin Oktay'la epeyce arkadaşlık ettim, çok yakışıklıydı, fena da giyinmezdi. Ama hep sıradan bir adam gibi görünmek isterdi, övmeye kalktın mı utanırdı. Metin Oktay kim abi? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü. Öyle mi bilmiyordum dedi Bayram Beyaz, kalktı, aralık kalmış kapıyı kapattı, gelip yerine oturdu. Hakkı abi, sana bir şey göstereceğim ama söz ver, aramızda kalacak. Hakkı Köse birden heyecanlandı. Bana güvenebilirsin dedi. Bayram Beyaz elinde belirgin bir titreme, yüzünde gizemli bir anlatım, Saussure'ün kitabını konuğuna doğru itti. Şuna bir bak dedi. Hakkı Köse kitabı alıp dikkatle ağır ağır evirip çevirdi elinde. Yabancı dilde bir kitap diye söylendi. Açtı, sayfalarını karıştırdı bir süre. Sonra kapatıp kucağında, iki elinin arasında tuttu. Gözlerini Bayram Beyaz'a dikti. Evet dedi. Hakkı abi, görmedin mi kitabı çizmiş dedi Bayram Beyaz. Evet çizmiş, hem de çok çizmiş. Çok da söz mü Hakkı abi? Neredeyse hepsini çizmiş. Tek bir biçimde de çizmemiş. Hakkı Köse bir kez daha çevirdi Cours de Linguistique General'in sayfalarını. Kimi sayfalarda bayağı oyalandı. Öyle ki dışarıdan bakan biri kitabı ilgiyle okuduğunu söyleyebilirdi. Sonunda gene Bayram Beyaz'a dikti gözlerini. Evet haklısın, tüm kitap çizilmiş dedi. Peki neden yapmış bunu, yapılacak başka bir iş bulamamış mı? Bir nedeni olmalı diye yanıtladı Bayram Beyaz. Belki sen bu nedeni bulabilirsin diye düşünmüştüm. Hakkı Köse yeniden eline aldı kitabı, bir baştan bir sondan sayfalarını özenle gözden geçirdi. Sonra kesin tanısını koymuş gibi kararlı bir biçimde kapatıp masanın üstüne bıraktı. Sen de görmüşsündür, sözcüklerin altını değil üstünü çizmiş seninki. Bir bakıma silmiş onları, baştan sona çizdiğine göre de nasıl söylemeli? Bir bakıma bu kitabı yok sayıyor, yani yürürlükten kaldırıyor. O zaman neden okuyayım diye bana veriyor? Haklısın, o zaman ne diye sana versin ki? Ama bir amacı olmalı. Bayram Beyaz donmuş gibi kımıldamadan ona bakıyordu. Evet, bir amacı olmalı diye onayladı. Amacı ne olabilir ki dedi kendi kendisiyle konuşur gibi. Müslüm Efendi'nin okur ha okur, yazar ha yazar, çizer ha çizer deyişini anımsadı. Öğrendiğim kadarıyla hep çiziyor okuduğu kitapları diye ekledi. Öyleyse bu işin bir açıklaması var diye atıldı Hakkı Köse. Senin hoca yazmakta olduğu kitabı gelmiş geçmiş tüm kitaplardaki tüm yanlışları çizdikten sonra ortada kalan doğrular bir de hiç kuşkusuz kendi buldukları üzerine kurmak istiyor. Yani öylesine temelli, öylesine evrensel bir kitap. Adı da Evrensel Dil Bilim olmayacak mıydı? Çok güzel bir düş doğrusu. Peki ne diye tek tek çiziyor ki yanlışları diye sordu Bayram Beyaz. Hakkı Köse sağ elinin baş parmağını çenesine bastırıp düşündü bir süre, sonra gülümsemeye başladı. Doğruyu bulmak için yanlışı bilmek gerekir dedi. Ama doğru bilinmeden de yanlış bulunmaz. İşte bütün sorun burada. Bayram Beyaz neredeyse soluk bile almadan dostuna bakıyor, bir gazete yazarının kafasının bu kadar iyi çalışması karşısında hayranlık duyuyordu. Herhalde diye onayladı, gülümsemeye başladı. Hakkı abi, ne güzel düşündün bunu dedi. Sen de bir filozofsun gerçekte. Büyük adamların çevresinde döndük mü bize de bir şeyler bulaşır onlardan dedi Hakkı Köse, kendi kendisiyle övünür gibi göğsünü kabartıp sağ eliyle birkaç kez vurdu üzerine. Gitmek üzere ayağa kalktı ama tam çıkmak üzereyken birden geriye döndü. Peki üstad, bu olay neden yalnız ikimizin arasında kalıyor ki diye sordu. Yalnız ikimiz bilelim diye Hakkı abi dedi Bayram Beyaz, güvenle arkasına yaslandı. Hakkı Köse bir kahkaha attı. Ben sana dememiş miydim, büyük adamların çevresinde döndük mü bize de bir şeyler geçiyor onlardan dedi, dostunun omzunu okşayıp çıktı. Bayram Beyaz Hakkı Köse'nin gözleminden aldığı güvenle bayağı hızlı çalıştı. Rakamları öyle derinlemesine daldı ki kaç kez üst üste çalmasına karşın telefonu bile açmadı. Sonra yavaş yavaş aklı gene Maçka'ya gitti. Maçka'dan da gene çantasında duran kitaba geldi. Hakkı Köse'nin varsayımı doğru olabilirdi ama kuşkulu yanları da yok değildi. Örneğin Yusuf Aksu okuduğu kitapları kaldırıp raflarına koyduğuna ve anlaşıldığı kadarıyla günlerinin ve gecelerinin en büyük bölümünü okumaya ayırdığına, hatta görünüşe göre kitaplar uğruna dünyadan ele tek çektiğine göre bu yanlış belirleme işlemine neden bunca zaman harcayacaktı? Yanlışları çizmek bir belirleme biçimi ise neden daha kolay bir yol seçmiyor? Örneğin yalnızca doğru bulduğu tümce ya da sözcüklerin altını çizmekle ya da daha da iyi görünsün diye çerçeve içine almakla yetinmiyordu. Sonra öyle ya da böyle bu iş nereye kadar götürülebilirdi ki? Evet, nereye kadar dedi kendi kendine. Hakkı Köse haklıydı belki. Yusuf Aksu evrensel dil bilimi tüm dil bilim kitaplarındaki yanlışları çizerek oluşturmak istiyor olabilirdi. Neden olmasındı? Yeryüzünde yeni bir şey olmadığı, olamayacağı hep söylenirdi. Belki de yalnızca yanlışlar, yalanlar yeniydi. Öyle ya, her şey söylenmişse, hiçbir doğrunun yeni olmaması doğalsa, yenilik yalnızca yalanın ve yanlışın özelliği olabilirdi. Ortada eski, değişmez, yanlıştan arınmış doğrular kalınca, kendi aralarında bir düzene sokulmaları pek de zor olmasa gerekti. Ama Yusuf Aksu'nun yapıtını başkalarının yapıtlarının yanlışlık ve çelişkilerini silip ender doğrularını bırakarak oluşturacaksa bu işin altından nasıl kalkacaktı? Dünyanın tüm kitaplarındaki yanlışlar çizmekle biter miydi? Bitse bile dünyanın eski ve yeni tüm kitaplarını bir araya getirmeye olanak var mıydı? Bu konuda bir takım kitapları hiç göz önüne almayıp belirli bir bölümüyle yetinmek güvenilir bir sonuca götürebilir miydi bizi? Sanki soru başkasından geliyormuş gibi bilemiyorum diye mırıldandı. Bir an kendini Yusuf Aksu'nun yerine koydu, birden ter içinde kaldı. Tüm yanlışları çöpe yollayacak bir yapıt, aynı zamanda insanlığın tüm sorunlarını çözecek, daha doğrusu sorun diye bir şey bırakmayacak bir yapıt olacağına göre, dünyanın tüm sorumluluğu kendi omuzlarına yüklenmiş gibi ezildiğini duydu. Sonra nereden esti bilinmez, kapıcı Müslüm Efendi'nin sözünü anımsadı. Ben bu herif zır deli diyorum da bir türlü inandıramıyorum. Kaşlarını çattı, dehayı yargılayan bilgisizlik diye söylendi. Ne olursa olsun öğreneceği çok şey olduğunu, öğrenmek için de Maçka'daki apartmanın eşiğini aşındırması gerektiğini biliyordu. Yarın dedi. Evet, yarın işten çıkar çıkmaz giderim. Kızıl Tosbağa'yı çalıştırırken Cemile Hanım'a bir altın bilezik almanın ilişkilerini kolaylaştıracağını düşündü. Önce kapalı çarşıya gitti, yüreği çarpa çarpa kuyumcu vitrinlerini gözden geçirdi. Hepsi de altın bileziklerle doluydu. Ancak bugüne dek altın yüzük aldığı bile olmamıştı, böyle tek başına altın bilezik alması yakışıksız bir şeymiş gibi, vitrinlerin gerisinden alaylı bakışlarla kendisini izliyor ve neden bilezik seçmeye çalıştığını biliyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı. Cemile Hanım'ın dizlerinden de aşağıya inen uzun donunun çivit mavisinin vitrindeki kumaşlara vurduğunu görür gibi oldu, hızla uzaklaştı oradan. "Hayır, almayacağım," diye mırıldandı. Bununla birlikte Maçka'da tarihsel apartmanın önünde, daha arabadan iner inmez üzüldü buna. Erkek Cemile, görkemli kapının önünde, elleri belinde, öylece dikilmiş, tuhaf bir biçimde kendisine bakmaktaydı. Yanına geldiği zaman da gene tuhaf bir biçimde tepeden tırnağa süzdü. Sonra hiçbir şey söylemeden kalkıp içeriye süzüldü, asansöre girip kapıyı kapattı. Bayram Beyaz ışığı parlayıp sönen kapıya baktı bir süre, bunaltıcı bir sıkıntı duydu içinde. Çekine çekine kapıcı odasına indi. Kapıcı odasında tokatlı Müslüm yatağın üstüne oturmuş para sayıyordu. Onu görünce paraların sayılıp destelenmiş bölümünü yeleğinin iç cebine yerleştirdi, gerisi önünde kaldı. "Hoş geldin hemşerim," dedi oturduğu yerden. "Buyur, bir şey mi vardı?" "Yok, şöyle bir uğramıştım," dedi Bayram Beyaz, gülümsemeye çalıştı. "Kapıda Cemile'yi görmedin mi?" "Gördüm ama yüzüme bile bakmadı, hemen asansöre binip yukarı çıktı." Tokatlı Müslüm güldü. "Anladım. Cemile ile iyi geçinmek istiyorsan aklından geçeni hemen çakozlayıp yerine getireceksin. Erkek Cemile demişler ona," dedi. Sonra gene para saymaya girişti. Konuğuna oturmasını bile söylemedi. Bayram Beyaz sağındaki iskemleye ilişti. "Müslüm abi, ona bilezik almaya gittim ama alamadım," diye kekeledi. "Nasıl bir bilezik istediğini bilemedim." Müslüm Efendi para saymaya bir an ara verdi. "Boş ver, sen de parasını verirsin," dedi. Sonra para saymayı sürdürdü. Üstelik ne zaman ve ne kadar para vermek gerektiği konusundaki soruları da daha sonralarla geçiştirdi. Ama para saymayı bitirmesinden sonra hemşerisi hocayı görüp göremeyeceğini sorunca neredeyse sinirlendi, "Hayır, olmaz," diye kesip attı. "Böyle zart zurt kapısını çalmaya başlarsan herif kuşkulanmaya başlar. En iyisi sen haftaya bugün gel, tamam mı?" "Tamam" değildi. Yusuf Aksu'ya kitabını götürmek ve neden başlıklar dışında her satırını çizdiğini sormak istiyordu. Hem de Yusuf Aksu ona istediği zaman gelmesini söylemişti. Ama tokatlı Müslüm'e karşı çıkmayı göze alamadı. Tam bir hafta sonra götürebildi kitabı. Yusuf Aksu beğenip beğenmediğini sorunca da kitabın İngilizce olduğunu söyledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 149.